Ayrım 30. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 375. Çocuk edebiyatı. Her ülkede çocuklar için yazılan ve pazarlanan kitaplar var. Ama dünya çocuklarının ortak hazinesi çoğu hiçbir değer taşımayan bu abuk subuk yayınlar mıdır? Çocuk ne demek? Geç gelişen, hatta hiç gelişmeyen tecessüsler yok mu? Yayınevi sahiplerinin sefil çıkarları uğruna piyasaya sürdükleri abur cubur kitaplara, körpe zekaları teslim etmeye kimin hakkı var? Eflatun, çocukların şairleri okumamasını istiyordu. Ne var ki, her Yunanlı eğitim hayatına Homeros'un şiirleriyle başlıyordu. Ezop'un kıssaları belki de hiçbir zaman bu kadar geniş bir okuyucu kitlesine seslenememiştir. Russo da Emiline tek roman okutur, Robinson. Çocukça bir sınırlandırış. Bir kere çocuk kimdi? Bütün bu çocukların tecessüs ve idrakleri birbirine eşit mi? André Gide okumaya başlar başlamaz iki kitap tutuşturulmuş eline. Binbir Gece ile Kitab-ı Mukaddes. Flaubert, Don Quixote'u okuduğum zaman kelimeleri yeni söküyordum diyor. Marcel Proust, çocukken okuduğu kitapların başında Trofil Gautier'in Kapiten Francesca'sını hatırlıyor. Upton Sinclair, bir Amerikalı, bir Avrupalının irfan seviyesine ancak 50'sinden sonra yükselebiliyor diyor. Stuart Mill'in otobiyografisini okurken bu hakikati bir kere daha idrak ettim. Benim isimlerini yeni yeni duyduğum birçok tarihçileri, filozofları, iktisatçıları Stuart Mill bebek denecek yaşta hatmetmiş. 3 yaşında Yunanca'ya başlamış, 8'inde Latince'ye, Eflatun'la Aristo'yu başkalarının çelik çomak oynadığı yaşlarda tanımış. Homeros da Kalü Bela'dan beri aşinası. Üstelik zihni melekeleri bakımından ortanın altında olduğunu söylüyor. Gelin de dehşete düşmeyin. Şüphe yok ki bütün çocuklar Stuart Mill'le boy ölçüşemez. Ama tanımadığımız kaç Stuart Mill var? Demek ki çocuğun anlayış ve kavrayış hudutlarını belli standartlara irca etmek ham bir hayal. Bir İbn Sina'yı, bir Biruni'yi, bir İbn Haldun'u düşünüyorum. Bunların tecessüs ve ihatası da Stuart Mill'inkilerle rahat rahat boy ölçüşebilecek çapta. Çocuk edebiyatının ne sınırları belli ne mahiyeti. Çocuk edebiyatı, çocuklar için yazılan kitapların bütününü kucaklıyor ama çocuk büyükler için yazılan kitapları da okur. Yaşla baş arasında kesin bir münasebet kurmak mümkün değil. Çocuklar için kitap yazanlar, çocuk psikolojisinin gelişme dönemlerini bilirler mi? Kaldı ki böyle bir psikoloji, çağımızdaki bütün çabalara rağmen ilmi bir mahiyet kazanabilmiş midir? Rousseau'dan Binet'e, Piaget'e kadar konu üzerinde kafa yoran büyük araştırıcılar, çocuk ruhunu istenildiği kadar aydınlatabildiler mi? Mesele yalnız psikolojiyi de ilgilendirmez. Çocuğun yaşadığı sosyal çevreyi de tanımak zorundayız. Bir kelimeyle tarihi miras, dil gibi müesseselerde dikkate alınmalıdır. Konstantinidi Efendi, batıdaki örneklere uyarak, Osmanlı Edebiyatı'nın ilk ciddi antolojisini iki cilt halinde sunar. Konstantinidi Efendi, Alexander Konstantinidi Paşa, Meclisi Kebir-i Marif Azası'ndan. Müntehabatı Asar-ı Osmaniye, Dersaadet İstanbul, Mektebi Sanayi Matbaası, 1288-1872. 6+295 sayfa. Paşa'nın eserleri arasında Tarihi Yunanistan'ı Kadim, Matbaa-i Amire, İstanbul 1286 ve Usul-i Lisan-ı Rumi, Neologos Matbaası 1892-1309 adlı eserleri sayabiliriz. Birinci ciltteki yazıların muhatabı çocuklardır. İkinci cilt ise yetişkinler içindir. Şüphe yok ki çok yerinde bir teşebbüs. Yazık ki efendiyi takip eden başka bir müntehebatçımız zuhur etmemiştir. Ata Bey'in iktitafları Galatasaray'ın genç okuyucularına edebiyatımızı tanıtmak amacıyla hazırlanan sevimsiz bir mektep kitabı. Ata Bey, Mehmet Ataullah Meftari 1856 ile 1919. İktitaf, Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1893. 4 ciltlik bu eser yıllarca okullarda okutuldu. Ata Bey, tarihçi, öğretmen, yazar, devlet adamı, mütercim. Hammer'ın Osmanlı tarihini Fransızca çevirisini esas alarak Türkçe'ye kazandırdı. 1911 ile 1918 arasında 10 cildi, 1947'de de 11. cildi yayımlandı. Paul de Kock'tan 2 roman ve Mardin de Saint-Pierre'den de Paul ve Virginie'yi çevirdi. Birçok dergi ve gazetede makaleleri yayınlandı. Sonra Süleyman Şevket'in Güzel Yazıları, Süleyman Şevket Tanlı, Güzel Yazılar, Matbaa-i Amire, İstanbul 4 cilt 1920 ila 23. Eski harflerle olan bu baskının yanında Cumhuriyet devrinde yeni harflerle basılmış baskıları da vardır. Bakınız Safiye Akdeniz, Arap harfli yeni Türk edebiyatı antolojilerinin 1839 ila 1928 karşılaştırmalı incelemesi. Muğla Üniversitesi SBE dergisi Güz 2000 lise öğrencileri için hazırlanmış 4 ciltlik bir antoloji. Ve onu takip eden benzeri yayımlar. Çocukluğumun ilk yıllarını güzel bir rüyaya çeviren kitapları düşünüyorum. Abbase, Lübnanlı roman yazarı, tarihçi ve gazeteci George Zeidan'ın Beyrut 1861, Kahire 1914 tarihi romanı. Son Türkçe çevirilerinden biri Ahmet Almaz, Abbase Sultan, Bilge Yayıncılık, İstanbul 2003. George Zeidan, fakir Hristiyan bir ailenin çocuğu. Kendi kendini yetiştirdi, eczacılık okudu. Kahire'de gazetecilik yaptı. İlk tarihi romanını 1891'de yayımladı. 1892'de bir dergi çıkarmaya başladı. El Hilal. Makaleleri daha sonra oğulları tarafından neşredildi. Muhtarat 1919 ila 1921, 22 tane romanından çoğu Arap istilasından Memluklara, yani 13. yüzyıla kadar İslam tarihinin ilk dönemini ele alır. Diğer birkaç tanesi de 18. ve 19. yüzyıllarda geçer. Bu romanların başlıcaları Selahaddin Eyyubi ve Haşhaşiler, hazırlayan Ahmet Cemil, Milenyum Yayınları, İstanbul 2002, 407 sayfa. Cihan Hatun, çeviren Dursun Gürlek, Nesil Yayınları, İstanbul 2002, 311 sayfa. 17 Ramazan Suikasti, Hazreti Ali'nin Öldürülmesi, çeviren Ahmet Almaz, Necati Avcı, Bilge Yayınları, İstanbul 2003, 212 sayfa. Fergana Güzeli, çeviren Ahmet Almaz, Bilge Yayıncılık, İstanbul 2003, 347 sayfa. Kureyş Bakiresi, çeviren Selami Münir Yurdatap, Elips Kitap, Ankara 2006, 381 sayfa. Ebu Müslim Horasani'nin İntikamı, yayını hazırlayan Selami Münir Yurdatap, Elips Yayınları, Ankara 2008, 304 sayfa. Ebu Müslim Horasani, yayını hazırlayan Halit Fesih Kalkan, Milenyum Yayınları, İstanbul 2010, 360 sayfa. Zeydan, tarihi romanları halk seviyesine indirmekte, açık ve akıcı bir üslup kullanmakta, eserleri zevk ve merakla okunmaktadır. Üslubu eski tarzda çalmakta ve santimentalizme kaçmaktadır. Romanlarının dışındaki en önemli eserlerinden biri, 1902 ile 1906 yılları arasında 5 cilt olarak yayımlanan Tarih el Temeddün el İslami'dir. İlk Türkçe tercümesi Zeki Meganiz, Medeniyeti İslamiye Tarihi, 5 cilt, İstanbul 1329. Son baskısı İslam Uygarlıkları Tarihi, çeviren Necdet Gök, cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, 758 sayfa ve cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, 848 sayfa. Eser, günümüzde klasik bir İslam uygarlığı tarihi olarak kabul edilmekte, Oxford Üniversitesi'nden Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine kadar birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Çok ve muhtelif mevzuları herkes için faydalanacak hale getirerek, her Arap'ın yalnız Batı ilmi ve tekniği ile değil, kendi tarih ve edebiyatı ile de alakadar olması lazım geldiğini izah eder. İki çocuğun devri alem seyahati. Jean de la Hire, De Tour de Monde de Deux Enfants, 2 cilt. Francis Elfis, editör, Paris. Aralık 1921 ile Nisan 1923 arasında 71 fasikül halinde yayımlandı. 1. cilt 1 ile 40. fasikülleri, 2. cilt de 41 ile 71. fasikülleri kapsamaktadır. Eserin 2004'ten itibaren Can Yayınları tarafından 10 kitap halinde yeniden yayımlanması vesilesiyle İki Çocuğun Devri Alemi Fransızca aslından çeviren Gülten İldeniz. Türkçe'ye ve günümüze uyarlayan Erdal Öz. Resimler Başak Karafaki, Can Yayınları Çocuk Kitapları dizisi İstanbul. Kaleme aldığı bir yazıda Doğan Hızlan daha önceki çeviriler hakkında yaptığı bir araştırmayı okuyucusuyla paylaşıyor. Hızlan'a göre İki Çocuğun Devri Alemi 3 kez Türkçe'ye çevrilmiş veya nakledilmiş, yani 3 kere basılmış. 1. İki Çocuğun Dünya Seyahati, yazan Jean Dolahir, meraklı, heyecanlı, büyük coğrafya ve macera romanı, nakleden N.B., Bizim Kitapçı, İstanbul Aydınlık Basım Evi, 1940. 2. İki Çocuğun Devri Alemi, çevirenler Selami İzzet Sedes, Vedat Örfi Bengü ve Murat Sertoğlu, 10 cilt, Güven Yayın Evi, 1946. 3. İki Çocuğun Devri Alemi, nakleden Yaşar Coşar, fasikül halinde 40 forma, 1953, Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesi, 25 Aralık 2004. Macera Perest İki Çocuğun Yarım Asır Sonraki Dönüşü, Hurarsiv.com.tr. Jean Dolahir, 1878-1956, asıl adı Adolf Despie, Dolahir, Fransız yazar ve editör. Bir Cizvit okulunda okudu, din eğitiminin yanı sıra iyi bir klasik edebiyat eğitimi aldı. İlk romanı Paris'te 1898'de yayımlandı. 1904'te yazar ve ressam Marie Weyrich ile evlendi. 1908 yılına kadar 20 kadar romanı basıldıysa da 1908'de Le Matin gazetesinde tefrika edilen bir bilim kurgu romanı ile şöhreti yakaladı. La Rue Fulgurant, Uçan Daire. Onun üzerine fasikül halinde yayımlanan veya gazetelerde tefrika edilen bilim kurgu ve macera romanları kaleme almaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 1913'te yayımlanmaya başlayan Üç İzci romanını, Bir İzcinin Büyük Maceralarını, 1926, İzcilerin İzcisini, 1932'de yazdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yaptı. Bu nedenle savaştan sonra Editörler Sendikası'ndan ihraç edildi, tutuklandı, mahkum oldu. 1956'da 78 yaşında öldü. Yaklaşık 200 kadar eser veren Jean Dolahir birçok da takma ad kullandı. Aslında yetişkinler için yazmış olduğu İki Çocuğun Devri Alemi ile çok kısa sürede çocuk ve genç okurların gözdesi oldu. Ve Sefiller, Le Misérable. Victor Hugo'nun 1802-1885 en ünlü romanlarından biri. 1862'de yayımlandı. Tarihi ve felsefi derinlikleri olan, aşkın yüceldiği, gerçekçi ve epik bir eser. Her zaman sosyal adaletle, insan onuruyla yakından ilgilenen Hugo, daha 1829'da ölüm cezasını sorgulayan Le Dernier Jour d'un Condamn, Bir Mahkumun Son Günü, kaleme aldı. 1845'te yazmaya başladığı Sefilleri ise sürgünde olduğu Gornesay adasında 1862'de tamamlayabildi. Eser basıldığı yıldan itibaren İtalyanca, Yunanca, Portekizce gibi birçok dile çevrildi. İlk Türkçe çevirisi de aynı yıl, yani 1862'de Münif Paşa tarafından yapıldı. Çeviri Mağdurin Hikayesi başlığı ile Ruznameyi Ceride-i Havadis gazetesinde tefrika edildi. İkinci Türkçe çevirisi ise Şemsettin Sami tarafından zamanın gazete diline uygun sade bir dille 1880'de yapıldı. Sefiller 899 sayfa. Şemsettin Sami'nin yarım kalan çevirisini ölümünden sonra Hasan Bedrettin tamamladı. 645. sayfadan sonrasını. Şemsettin Sami çevirisi yeni harflerle 1934'te yayımlandı. Sefiller Türkçe'ye birçok kez çevrildi. Bu çevirilerin bir kısmı çocuklar için kısaltılarak yapılan çevirilerdir. Bir kısmı Fransa'nın en saygın bilim, edebiyat ve kültür kurumu Akademi Fransa tarafından büyük bir titizlikle gözden geçirilip, aslına sadık kalınarak, yer yer kısaltılmış şekli esas alınarak yapılmıştır. Sefiller, çeviren Muammer Tuncer, Yalçın Yayınları, İstanbul, 2702 sayfa. Bir kısmı da eksiksiz olarak çevrilmiştir. Sefiller, çeviren Cenap Karakaya. 5 cilt takım, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2002, 2200 sayfa. Sefiller, çeviren Nurten Tunç. 4 cilt takım, İstanbul, 2004, 2300 sayfa. Sefiller, Türkçesi Semih Atayman. Tamamı 5 cilt, Bordo Siyah Klasik Yayınları. İstanbul, 2005-2006. 2260 sayfa. Gerçi şark masalları, dünya hikayelerinden seçmeler gibi çocuklar için yayımlanmış bir sürü kitapçıkta okudum. Ama hiçbiri hafızamda iz bırakmadı. Cemil Meriç'in bu eserlerin orijinallerini mi, çevirilerini mi, çevirilerini okuduysa hangi çevirileri okuduğu hakkında bilgimiz yok. Meriç, çeşitli vesilelerle aynı dönemde okuduğu başka bazı kitaplara da değinir. Suç ve Ceza'yı kim tiyatrolaştırmış hatırlamıyorum. Dosto'dan okuduğum ilk eser o küçücük tiyatroydu. Okuduğum ve sökmeye çalıştığım. Dünyam romanların dünyasıydı. Ekmekçi kadınların, Tunç'tan kızların, Simon ve Marilerin dünyası. Kuklalarla dolu bir dünya. Sonra kumarbaz, beyaz geceler ve budala. Hiçbirinde aradığımı bulamadım. Zira Balzac'ı keşfettim arada ve ona aşıktım. Mağaradakiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. Sayfa 271-272. Çocukluğumda Scott'un Seyfi Sarimi İlahi Selahattin adlı bir eserini, asıl adı Talisman, da okumuş olduğumu yıllarca sonra hatırladım. Jurnal, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul 1992, sayfa 253. 18 yaş, tecessüsün yıldızlara yelken açtığı çağdır, fetih ve macera çağı. Cagliostro, Nostradamus ve Sir William Crookes benim için de hazinenin bekçileriydiler. Cemil Meriç, AGE, sayfa 397. Ben Kelile ve Dimne'yi mektepte okudum. Belki bir mektep kitabı diye okutulduğu için fazla ısınamadım. Ve o hazine kitap yıllarca silik bir hatıra olarak yaşadı hafızamda. Cemil Meriç, Kültürden İrfana, Çocuk Edebiyatı içinde İletişim Yayınları, İstanbul 2013. Dünyanın Masal Ağacı Hint'te yazılmış. Bu ülkenin özelliği ne? Yarı aylak bir hayat, hayali zenginleştiren bir iklim. Köyden köye dolaşıp hikayeler anlatan dervişlerin, dilencilerin gördüğü büyük rağbet. Sonra ruhların göçü inancı. Hayvan dün bir insandı, yarın tanrılaşacak. Neden dile gelmesin, neden tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatmasın? Bu inanç masalı kanatlandırmış ve hayal felsefeleşmiş. Hint çok ilgilenmiş politikayla. Ama politika sanatını bütün yönleriyle öğreten ilmi eserlerden çok masallar. Hayvanların insana yaşama dersi verdiği bu hikayelerde heyecanın, hassasiyetin, ahlakın yeri yok. Her an yavuz bir kendini koruma içgüdüsü, azgın bir başarı hırsıyla karşılaşmaktayız. Kavga tekniği ahiretle dinle ilgisiz. Hayvanlar dünyasındaki insafsız boğazlaşmayı insan planına aksettiren bir teknik bu. Birbirini parçalayan, birbirini yiyerek yaşayan mahluklar. Sanki okyanusun derinliklerindeyiz. Zaten bu edebiyat türünün adı Matsya Niyaya, balıkların kanunu. Yani büyük balıkların küçükleri yuttuğu bir dünya. Hintli bilge Pilpay'ın Beydiba hikayelerini yüzyıllardan beri zevkle okuyan Avrupa, Pilpay'ın İsa'dan önce 3. yüzyıl, Sanskritçe kaleme aldığı Hint fabülleri Panca Tantra, Sanskritçeden Pehlevice'ye 6. yüzyıl, Pehlevice'den Arapça'ya 8. yüzyıl çevrilirken Kelile ve Dimne adını alır. 11. yüzyılda Yunanca'ya, İbranice'ye ve Latince'ye, 13. yüzyılda Katalanca'ya, 15. yüzyılda İspanyolca'ya ve Almanca'ya, 16. yüzyılda İtalyanca'ya ve İngilizce'ye çevrilir. Türkçe, Farsça ve Arapça çeşitli tercümeleri yapılır. 17. yüzyılın ortalarında eserin Envar-ı Süheyli başlığını taşıyan ve 15. yüzyılda Hüseyin bin Ali Vaiz tarafından yapılan Farsça tercümesinden Fransızca'ya çevrilir. Le livre de lumière ou la conduite de roi, compose par le sage Pilpay Indian, Işıklar kitabı ya da Kralların Davranış Biçimleri. Yazan Hintli bilge Pilpay. Fransızca'ya çevirenler İsfahanlı David Said ve Gilbert Golmin, Paris 1644. Aynı çeviri yarım yüzyıl sonra Les Fables de Pilpay, Filozof Indien, Ola Condit de Rua, Hintli filozof Pilpay'ın fabilleri ya da kralların davranışları hakkında başlığıyla yayımlanır. A Paris, C. Florentin, E. Pierre de Lon, 1698. Le Fable de La Fontaine et leur source orientale. La Fontaine'in fabulları ve bunların şark kaynakları. Doktor Muhammed Hajaj Aul, Tlemcen Üniversitesi, Sinerji Algeria içinde, No 5, 2009, sayfa 243 ile 250, Resos Kla Univ, Com Tefre Hajaj Aul. Onlardaki derin ve gerçekçi hayat felsefesini anlayabilmiş midir? Zimmer, hayır diyor bu soruya. Ve milletler arası politikanın birçok grift problemlerini Hint masallarının ışığı altında kavrayabileceğimizi ileri sürüyor. Bugün tanıdığımız masalların ana kaynağı Panchatantra, politika ve idare sanatı üzerine 5 kitap, eserin ilk şekli kayıp. Panchatantra 5 bölüm bir giriş. Her bölümde bir çerçeve hikaye, onun içinde de hikayecikler, manzum hikmetler var. Birinci bölümün adı Mitra Veda, dostluğun bozuluşu. Hükümdarları nifakçıların şerrinden korumak için yazılmış. Kahramanlar, Kral Arslan, Müşaviri Boğa ve Nedimleri iki çakal. Karataka ile Damanaka. Eseri Pehlevice'den Arapça'ya çeviren İbnel Mukaffa, kitaba çakalların adını vermiş. Kelile ve Dimne. İbnel Mukaffa tercümesi yeniden tercüme edilmiş Farsça'ya. 12. yüzyılda yapılan bu tercüme Nasrullah'ın eseri. Gaznelilerden Behram Şah'ın emriyle yapılmış. 15. yüzyılın sonlarında Nasrullah'ın dilini eskimiş bulan Hüseyin bin Ali Vaiz, Kelile ve Dimne'yi gençleştirmiş. Bazı yeni masallar eklemiş esere. Bir ön söz yazmış ve Envar-ı Süheyli adıyla yayımlamış. Ekber Şah beğenmemiş bu tercümeyi. Çok süslü, çok tantanalı bulmuş. Ebul Faz yeniden kaleme almış Envar-ı Süheyli'yi. 1590'da tamamladığı esere Eyyar-ı Daniş adını vermiş. Edirneli Ali Çelebi, Hüseyin bin Ali Vaiz'in tercümesi üzerine 20 yıl uğraşmış ve Hümayunname'yi Kanuni Süleyman'a ithaf etmiş. Kelile ve Dimne'nin Doğu dillerinden yapılan ilk Fransızca tercümesi 1644'te yayımlanmıştır. David Said imzasını taşıyan bu tercüme Envar-ı Süheyli'nin ilk 4 kitabıdır ve La Fontaine'in belli başlı kaynaklarındandır. 1700'de Galland'da başladığı Hümayunname tercümesini Cardon tamamlar. Arapçadan yapılan ilk Fransızca tercüme Sakin'indir. 1816. İlk İngilizce tercüme 1819'da yayımlanır. Kitap 18. yüzyılın sonlarına kadar 60 dile çevrilir. İzlanda'dan Moğolistan'a ve Java'ya kadar yayılır. Bir kitabın bu kadar uzaklara yayılabilmesi tesadüfi değildir. Orta Çağ Avrupa'sının Kelile ve Dimne'ye karşı gösterdiği büyük ilgiyi şehir burjuvazisinin gelişmesiyle açıklayanlar var. Mesela Voltaire Ruben. Daha yeni, daha hür bir hayat felsefesine susayan burjuvazi, kiliseye karşı açtığı savaşta aradığı müttefiki Hint'in masal kitabında bulur. Gesta Romano ve Fabliau'lardan La Fontaine'in, Grimm'in, Andersen'in masallarına kadar birçok meşhur eser bu Sanskritçe kaynaktan geniş ölçüde faydalanmış. Divan neslinin en parlak örneklerinden biri sayılan Hümayunname, Şeyhülislam Yahya Efendi tarafından kısaltılmış. Mulahası Hümayun. Nihayet 2. Abdülhamid'in fermanı ile yeniden yorumlanmış ve özetlenmiş. Ahmet Mithat Efendi, 1888. Kelile ve Dimne'nin Türkçe'de en az 11 tercümesi daha var. İlki 1260'da yapılmış. Horasanlı Ahmet. Sonuncusu Ömer Rıza Doğrul'un. Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde. Masal, Hikaye, Roman. İçinde Neden Hint'te Boy Atmış Masal Ağacı ve Panca Tantra, Dünyayı Fetheden Kitap. İletişim Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, 1994, sayfa 230 ila 236. 30. ayrımın sonu, sayfa 382.